tanrınınyasası.org -2 Sünnet ve Hristiyan. Sünnet, kiliselerin neredeyse tamamının kaldırıldığını sandığı bir buyruk. Tanrı'nın tüm kutsal buyrukları arasında, sünnet neredeyse tüm kiliseler tarafından hatalı bir şekilde kaldırılmış olarak kabul edilen tek buyruk gibi görünmektedir. Bu konuda öyle yaygın bir görüş birliği vardır ki, geçmişte öğreti açısından birbirine rakip olan Katolik Kilisesi ve Protestan mezhepler bile bu buyruğun çarmıhta geçersiz kılındığını ileri sürmektedir. İsa hiçbir zaman bu buyruğun kaldırıldığını öğretmedi. Bu inancın Hristiyanlar arasında bu kadar yaygın olmasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan biri, İsa'nın böyle bir öğretiyi asla öğretmemesine rağmen, İsa'nın tüm elçilerinin ve öğrencilerinin, Pavlus da dahil, bu buyruğa uymuş olmalarına rağmen, Pavlus'un yazılarının kilise önderleri tarafından, Gentileli Tanrı'nın kendisi tarafından verilmiş bu gereklilikten muaf tutmak için kullanılmasıdır. Bu durum, eski antlaşmada Mesih'in gelişiyle birlikte, Tanrı'nın halkının ister Yahudi ister Gentile olsun, bu buyruğu yerine getirmekten muaf tutulacağına dair hiçbir peygamberlik olmamasına rağmen yapılmaktadır. Aslında, sünnet Tanrı tarafından İbrahim döneminden itibaren kurtarılmak üzere ayrılmış halkına dahil olmak isteyen her erkek için, İbrahim'in soyundan gelse de gelmese de zorunlu kılınmıştır. Sünnet, sonsuz antlaşmanın işareti olarak. Hiç kimse, sünnet olmadan kutsal topluluğa yani diğer uluslardan ayrılmış olan Tanrı halkına dahil edilmezdi. Sünnet, Tanrı ile ayrıcalıklı halkı arasındaki antlaşmanın fiziksel işaretiydi. Üstelik bu antlaşma, belirli bir zaman dilimiyle ya da yalnızca İbrahim'in biyolojik soyuyla sınırlı değildi. Topluluğa resmen katılmak ve Tanrı'nın önünde eşit sayılmak isteyen tüm yabancıları da kapsıyordu. Rab açıkça şöyle demişti: "Bu sadece evinde doğanlar için değil, paranla satın aldığın yabancı hizmetkarlar için de geçerlidir. Evinde doğan ya da paranla alınan herkes sünnet edilecek. Vücudunuzdaki bu antlaşmam sonsuza dek sürecek bir antlaşmadır." Yaratılış 17, 12 ve 13. Eğer Gentilelerin, Rab tarafından ayrılmış halkın bir parçası olabilmek için bu fiziksel işarete gerçekten ihtiyacı olmasaydı, o zaman Tanrı'nın Mesih'ten önce bunu zorunlu kılıp, sonrasında gereksiz kıldığını söylemek mantıksız olurdu. Değişikliği destekleyen hiçbir peygamberlik yoktur. Eğer bu doğru olsaydı, peygamberliklerde buna dair açık bilgiler yer almalıydı ve İsa da bu değişikliğin kendi göğe alınmasından sonra gerçekleşeceğini bildirmeliydi. Oysa eski antlaşmada, Gentilelerin Tanrı'nın halkına dahil edileceğine dair verilen tüm peygamberliklerde, onların buyruklardan, özellikle sünnetten, muaf tutulacağına dair hiçbir işaret yoktur. Tanrı'nın bu buyruğuna uymamak için sıkça kullanılan iki neden. Birinci neden, kiliseler bu buyruğun kaldırıldığını yanlış bir şekilde öğretiyor. Kiliselerin, Tanrı'nın sünnetle ilgili yasasının kaldırıldığını öğretmesinin ilk nedeni, bu buyruğu kimin kaldırdığı belirtilmeden bu buyruğun yerine getirilmesinin zor olmasıdır. Kilise liderleri gerçeği kabul eder ve Tanrı'nın bu buyruğu kaldırdığına dair hiçbir talimat vermediğini öğretirlerse, birçok üyeyi kaybetmekten korkmaktadır. Genel olarak bu buyruk gerçekten de yerine getirilmesi zahmetli olan bir buyruktur. Her zaman öyleydi, bugün de öyledir. Tıbbi gelişmelere rağmen, bu buyruğa uymaya karar veren bir Hristiyan, bir profesyonel bulmalı, cepten ödeme yapmalı çünkü çoğu sağlık sigortası karşılamaz. Cerrahi müdahaleyi geçirmeli, iyileşme sürecindeki rahatsızlıklarla başa çıkmalı ve sosyal damgalanmaya maruz kalmalıdır. Çoğu zaman ailesi, arkadaşları ve kilisesi tarafından karşı çıkılır. Kişisel tanıklık. Bir erkeğin, Rabbin bu buyruğuna uymaya gerçekten kararlı olması gerekir. Aksi takdirde bu yoldan kolayca vazgeçebilir. Bu yoldan caydıran teşvikler fazlasıyla mevcuttur. Bunu çok iyi biliyorum çünkü ben kendim 63 yaşında bu buyruk uyarınca sünnet edildim. İkinci neden, tanrısal yetki ve görevlendirmeyi yanlış anlamak. İkinci neden ve şüphesiz en önemlisi, kiliselerin Tanrı'nın yetki ve görevlendirmesi konusundaki yanlış anlayışıdır. Bu yanlışlık, şeytan tarafından çok erken dönemde kullanıldı. İsa'nın göğe alınmasından yalnızca birkaç on yıl sonra, kilise liderleri arasında başlayan yetki mücadeleleri, Tanrı'nın yasasında istedikleri değişiklikleri yapma yetkisinin Petrus ve sözde haleflerine verildiği gibi saçma bir sonuca ulaştı. Bu sapkınlık yalnızca sünnetle sınırlı kalmadı. Eski antlaşmadaki birçok buyruğu da etkiledi ki bu buyruklara hem İsa hem de onun öğrencileri her zaman sadakatle uymuşlardı. Tanrı'nın yasası üzerinde yetki sahibi olmak. Şeytanın etkisiyle hareket eden kilise, Tanrı'nın kutsal yasası üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yetkisinin ancak Tanrı'dan gelebileceğini ya eski antlaşmadaki peygamberler aracılığıyla ya da Mesih aracılığıyla göz ardı etti. Sadece bir insan topluluğunun ya da bireyin Tanrı'nın yasası gibi ona kıymetli olan bir şeyi değiştirme yetkisini kendinde görmesi düşünülemez. Rabbin hiçbir peygamberi ve İsa'nın kendisi, babanın Mesih'ten sonra herhangi bir grup ya da kişiye, kutsal kitap içinde ya da dışında, buyruklarını geçersiz kılma, kaldırma, değiştirme ya da güncelleme yetkisi vereceğini asla bildirmedi. Tam tersine, Rab açıkça şöyle dedi: "Size buyurduğuma hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey de eksiltmeyin. Tanrınız Rabbin size verdiği buyruklara uymanız gerekir." Yasanın tekrarı 4:2, Tanrı ile kişisel ilişkinin kaybı. Bir diğer önemli sorun da, yaratılanla yaratıcı arasındaki ilişkinin kişisellikten çıkmasıdır. Kilisenin rolü, hiçbir zaman Tanrı ile insan arasında bir aracı olmak değildi. Ancak Hristiyanlık tarihinin erken dönemlerinde kilise bu rolü üstlendi. Her imanlının kutsal ruhun yönlendirmesiyle baba ve oğulla birebir ilişki kurması gerekirken, insanlar neredeyse tamamen liderlerine bağımlı hale geldiler. Rabbin neye izin verdiğini ya da neyi yasakladığını onlardan öğrenmeye çalıştılar. Kutsal kitaba erişimin kısıtlanması. Bu ciddi sorun, büyük ölçüde kutsal kitaba erişimin 16. yüzyıldaki reform hareketine kadar yalnızca din adamlarına özel bir ayrıcalık olması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Kilise, sıradan halkın kutsal kitabı kendi başına okumasını açıkça yasaklamıştı. Çünkü halkın onu din adamlarının yorumları olmadan anlayamayacağı iddia ediliyordu. Liderlerin halk üzerindeki etkisi. 500 yıl geçmiş olmasına rağmen ve artık kutsal kitaba evrensel erişim sağlanmışken, insanlar hala yalnızca liderlerinin öğrettiklerine, doğru ya da yanlış, güvenmeye devam ediyor. Tanrı'nın her bireyden ne istediğini bizzat öğrenip yerine getirme konusunda yetersiz kalıyorlar. Reform öncesi dönemde Tanrı'nın kutsal ve sonsuz buyrukları hakkında öğretilen aynı yanlış öğretiler, bugün de her mezhebin ilahiyat okullarında öğretilmeye devam etmektedir. İsa'nın yasa hakkındaki öğretisi. Bildiğim kadarıyla hiçbir Hristiyan kurumu, İsa'nın açıkça öğrettiği şu gerçeği geleceğin liderlerine öğretmiyor. Mesih'in gelişinden sonra Tanrı'nın hiçbir buyruğu geçerliliğini yitirmemiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Gök ve yer ortadan kalkmadan, yasadan en küçük harf ya da en küçük nokta bile ortadan kalkmayacak. Her şey gerçekleşmeden bu olmayacak. Bu nedenle bu emirlerden en küçüğünü bile geçersiz sayan ve insanlara da böyle öğreten göklerin egemenliğinde en küçük sayılacaktır. Ama onları uygulayan ve başkalarına da öğreten göklerin egemenliğinde büyük sayılacaktır. Matta 5, 18 ve 19. Bazı mezheplerde kısmi itaat. Bazı mezhepler, Rabbin buyruklarının sonsuza dek geçerli olduğunu ve Mesih'ten sonra gelen hiçbir kutsal kitap yazarının bu gerçeğe karşı yazmadığını öğretmeye gayret eder. Ancak nedense Hristiyanlar için hala geçerli olduğunu savundukları buyrukları kısıtlı bir listeyle sınırlarlar. Bu mezhepler genellikle 10 emiri, özellikle 4. emirdeki Şabat günü, yani haftanın 7. günü ve Levililer 11'deki gıda yasaklarını vurgular, ancak bunun ötesine geçmezler. Seçiciliğin tutarsızlığı. En dikkat çekici olan şey bu seçici yaklaşımın, neden bazı buyrukların hala geçerli olduğu ama saç ve sakalla ilgili düzenlemeler, zitsit giyme ve sünnet gibi buyrukların ise artık uygulanmadığına dair eski antlaşma veya 4 İncil'e dayalı açık bir gerekçeyle desteklenmemesidir. Bu durum şu soruyu gündeme getiriyor. Rabbin tüm buyrukları kutsal ve adil ise neden bazılarına itaat ediliyor da diğerleri göz ardı ediliyor? Sonsuz antlaşma. Sünnet, Tanrı ile halkı arasında yapılan sonsuz antlaşmanın işaretidir. Bu halk, dünya nüfusunun geri kalanından ayrılmış kutsal insanlardan oluşur. Bu topluluk her zaman herkese açık olmuştur. Ve bazı kişilerin sandığı gibi, yalnızca İbrahim'in biyolojik soyuyla sınırlı değildir. Tanrı, İbrahim'i bu grubun ilk üyesi olarak belirlediği andan itibaren, sünneti bu antlaşmanın görünür ve sonsuz işareti olarak tesis etti. Doğal soyundan gelenlerin yanı sıra, onun soyundan olmayanların da bu fiziksel antlaşma işaretine sahip olmaları gerektiği açıkça belirtildi, eğer Tanrı'nın halkına dahil olmak istiyorlarsa. Elçi Pavlus'un yazıları, Tanrı'nın sonsuz buyruklarına uymamak için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Mesih'in göğe alınmasından sonra ortaya çıkan çeşitli yazıları bir araya getirme girişimlerinden ilki, 2. yüzyılda zengin bir gemi sahibi olan Marcion, milattan sonra 85 ile 160 yılları arasında tarafından yapılmıştır. Marcion, Pavlus'un coşkulu bir takipçisiydi ancak Yahudilerden nefret ediyordu. Marcion'un kutsal kitabı esasen Pavlus'un yazılarına ve Luka'nın İncil'inin çalıntı bir versiyonu olarak görülen kendi İncil'ine dayanıyordu. Diğer tüm İncil'leri ve mektupları ilham verilmemiş diyerek reddetti. Eski antlaşmaya yapılan tüm referanslar onun kutsal kitabından çıkarılmıştı. Çünkü Marcion, İsa'dan önceki Tanrı'nın Pavlus'un vaaz ettiği Tanrı ile aynı olmadığını öğretiyordu. Marcion'un kutsal kitabı Roma Kilisesi tarafından reddedildi ve kendisi sapkın ilan edildi. Ancak onun yalnızca Pavlus'un yazılarını Tanrı tarafından ilham edilmiş olarak görmesi ve eski antlaşmayı ve Matta, Markos ve Yuhanna İncil'lerini tamamen reddetmesi birçok ilk dönem Hristiyan'ın inancını çoktan etkilemişti. Katolik Kilisesi'nin ilk resmi kanonu. Yeni Antlaşma Kanonu'nun oluşumu. İlk resmi Yeni Antlaşma Kanonu, İsa'nın babaya dönmesinden yaklaşık 350 yıl sonra, 4. yüzyılın sonlarına doğru kabul edilmiştir. Roma'daki konsillerle Hippo 393 ve Kartaca 397 konsilleri, bugün bildiğimiz 27 Yeni Antlaşma kitabının resmileşmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bu konsiller, Hristiyan toplulukları arasında dolaşan farklı metinler ve yorumlar karşısında birliği sağlamak ve kanonu sabitlemek amacıyla toplanmıştır. Roma piskoposlarının kutsal kitabın oluşumundaki rolü, Pavlus'un mektuplarının kabulü ve dahil edilmesi. 4. yüzyılda Roma tarafından onaylanan yazılar koleksiyonuna Pavlus'un mektupları da dahil edilmiştir. Katolik Kilisesi tarafından kutsal kabul edilen bu koleksiyon, Latince'de Biblia Sacra, Yunanca'da ise Ta Biblia Hagia olarak adlandırılmıştır. Hangi metinlerin resmi kanonu oluşturması gerektiği konusundaki uzun tartışmalardan sonra, kilise piskoposları şu metinleri kutsal ve yetkili olarak ilan etti. Yahudi Eski Antlaşması, 4 İncil, Luka'ya atfedilen elçilerin işleri, kiliselere yazılan mektuplar, Pavlus'unkiler dahil ve Yuhanna'nın vahiy kitabı. İsa'nın döneminde Eski Antlaşmanın kullanımı. İsa'nın döneminde tüm Yahudilerin, İsa da dahil, yalnızca Eski Antlaşmayı okuduğu ve öğretişlerinde ona atıfta bulunduğu unutulmamalıdır. Bu kullanım genellikle metnin M.Ö. 300 yıl önce derlenmiş olan Yunanca çevirisine, yani Septuaginta'ya dayanıyordu. Pavlus'un yazılarını yorumlama meselesi, karmaşıklık ve yanlış yorumlar. Pavlus'un yazıları, İsa'dan sonra gelen diğer yazarların yazıları gibi, yüzyıllar önce kilise tarafından onaylanan resmi kutsal kitaba dahil edilmiştir ve bu nedenle Hristiyan inancının temel taşları arasında sayılmaktadır. Ancak sorun Pavlus'un kendisinde değil, yazılarının nasıl yorumlandığındadır. Pavlus'un mektupları zaten kendi döneminde bile 2. Petrus 3.16'da belirtildiği gibi karmaşık ve anlaşılması zor bir üslupla yazılmıştı. Oysa o dönemde kültürel ve tarihsel bağlam hala okuyuculara aşinaydı. Aradan yüzyıllar geçmişken ve tamamen farklı bir bağlamda bu metinleri yorumlamak zorlukları daha da artırmaktadır. Yetki ve yorumlar sorunu. Pavlus'un yetkisine dair mesele. Buradaki temel mesele, Pavlus'un yazılarının geçerliliğinden çok yetkinin kaynağı ve aktarımı meselesidir. Daha önce açıklandığı gibi, kilisenin Pavlus'a Tanrı'nın kutsal ve sonsuz buyruklarını iptal etme, kaldırma, düzeltme veya güncelleme yetkisi atfetmesi, Pavlus'tan önceki kutsal yazılar tarafından desteklenmemektedir. Dolayısıyla bu tür bir yetki Rab'den gelmemektedir. Ne eski antlaşmada ne de İncil'lerde Mesih'ten sonra Tanrı'nın Tarsus'tan bir adam göndereceğini ve herkesin onu dinlemesi gerektiğini bildiren herhangi bir peygamberlik bulunmamaktadır. Yorumların eski antlaşma ve İncil'lerle uyumlu olması. Bu, Pavlus'un yazılarına dair herhangi bir anlayış ya da yorumun daha önceki vahiylerle uyuşmuyorsa yanlış olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Tanrı'dan ve onun sözünden gerçekten korkan bir Hristiyan, eski antlaşmadaki peygamberler aracılığıyla ve Mesih İsa aracılığıyla, Rabbin açıkladıklarıyla tutarlı olmayan hiçbir yorumu Pavlus'tan ya da başka bir yazardan gelse bile kabul etmemelidir. Hristiyan şu bilgelik ve alçakgönüllülüğü göstermelidir. Bu bölümü anlamıyorum ve okuduğum açıklamalar yanlış. Çünkü Rabbin peygamberleri ve İsa'nın sözleriyle desteklenmiyor. Bunu bir kenara bırakacağım ve eğer Rab dilerse bir gün o bana açıklayacaktır. Gentileler için büyük bir sınav. Bu konu Rabbin gentilelere verdiği en büyük sınavlardan biri olarak görülebilir. Tıpkı Yahudi halkının Kenan'a doğru yolculuğunda karşılaştığı sınav gibi. Yasanın tekrarı 8:2'de yazdığı gibi. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde nasıl yürüttüğünü hatırlayın. O sizi alçaltmak, sınamak ve yüreğinizde ne olduğunu, buyruklarına uyup uymayacağınızı ortaya çıkarmak istedi. İtaatkâr gentilelerin belirlenmesi. Bu bağlamda Rab kutsal halkına gerçekten katılmak isteyen gentileleri belirlemek istemektedir. Bunlar kilisenin yoğun baskısına ve bazı kilise mektuplarındaki, peygamberlerde ve İncil'lerde sonsuz olduğu bildirilen, birçok buyruğun gentileler için geçersiz kılındığı izlenimini veren bölümlere rağmen, sünnet dahil olmak üzere tüm buyruklara uymaya karar verenlerdir. Bedenin ve yüreğin sünneti. Tek bir sünnet, fiziksel ve ruhsal. İki farklı sünnet türü yoktur. Yalnızca bir tane vardır, fiziksel sünnet. Kutsal kitap boyunca kullanılan yüreğin sünneti, ifadesi tamamen mecazidir. Tıpkı kırık kalp veya sevinç dolu kalp gibi. Kutsal kitap bir kişinin yüreği sünnetsiz diyorsa, bu, o kişinin gerçekte Tanrı'yı seven ve ona itaat etmeye istekli biri gibi yaşamıyor olduğunu ifade eder. Kutsal yazılardan örnekler. Başka bir deyişle, bu adam fiziksel olarak sünnet edilmiş olabilir. Ancak yaşam tarzı Tanrı'nın halkından beklediği yaşamla örtüşmüyordur. Yeremya peygamber aracılığıyla Tanrı tüm İsrail'in yürekte sünnetsiz olduğunu şöyle ilan etti. Tüm uluslar sünnetsizdir ve İsrail halkının tümü yürekte sünnetsizdir. Yeremya 9:26. Açıktır ki fiziksel olarak hepsi sünnetliydi. Ancak Tanrı'dan yüz çevirip kutsal yasasını terk ettikleri için yürekte sünnetsiz olarak yargılandılar. Bedensel ve yürekten sünnet gereklidir. Tanrı'nın erkek çocukları, ister Yahudi ister Gentile olsun, hem fiziksel hem de yürekten sünnetli olmalıdır. Bu gerçek şu açık sözlerle ifade edilmiştir. Egemen Rab şöyle diyor: İsrail halkı arasında yaşayanlar dahil, hiçbir yabancı bedence ve yürekten sünnetli olmadıkça tapınağıma giremeyecek. Hezekiel 44:9. Temel sonuçlar. 1. Yüreğin sünneti kavramı her zaman vardı ve yeni antlaşmada fiziksel sünnetin yerine getirilmiş değildir. 2. Sünnet, Tanrı'nın halkına ait olan herkes için, Yahudi ya da Gentile zorunludur. Sünnet ve suya vaftiz, yanlış bir ikame. Bazı kişiler, suya vaftizin Hristiyanlar için sünnetin yerine getirildiğini sanmaktadır. Ancak bu iddia tamamen insan uydurmasıdır. Rabbin buyruğuna itaat etmekten kaçınmak için ortaya atılmış bir bahanedir. Eğer bu iddia doğru olsaydı, peygamberlerde veya İncil'lerde Mesih'in göğe alınmasından sonra Tanrı'nın halkına katılmak isteyen gentilelerden artık sünnet talep etmeyeceğini ve bunun yerine vaftizi getireceğini bildiren açık ifadeler bulunması gerekirdi. Oysa böyle bir ifade yoktur. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, suya vaftiz Hristiyanlıktan önce de vardı. Vaftizci Yahya ne vaftizin mucidi ne de öncüsü idi. Vaftizin Yahudi kökenleri mikve. Vaftiz yani mikve, vaftizci Yahya'dan çok önce Yahudiler arasında yerleşmiş bir arınma töreniydi. Mikve, günahlardan ve törensel kirlilikten arınmanın sembolüydü. Bir gentile sünnet olduğunda aynı zamanda mikveye de girerdi. Bu eylem yalnızca törensel temizlik için değil, aynı zamanda eski putperest hayatının ölümü, suya gömülmeyi simgelerdi. Sudan çıkmak ise anne rahmindeki amniyotik sıvıyı anımsatır şekilde yeni bir Yahudi yaşamına, yeniden doğuş, bu simgelerdi. Vaftizci Yahya ve Mikve. Vaftizci Yahya yeni bir ritüel icat etmiyordu. Var olan bir törene yeni bir anlam yüklüyordu. Sadece gentilelerin eski yaşamlarına, ölüp Yahudi olarak yeniden doğmaları değil, günah içinde yaşayan Yahudilerin de tövbe ederek bu dönüşümü yaşamaları için çağrıda bulunuyordu. Ancak bu suya dalma işlemi tek seferlik bir olay değildi. Yahudiler törensel olarak kirli hale geldiklerinde, örneğin tapınağa girmeden önce kendilerini suya daldırırlardı. Ayrıca Yom Kippur'dan önce de tövbe amacıyla mikveye girerlerdi ve halen de girmektedirler. Vaftiz ve sünnetin ayrımı. Vaftizin sünnetin yerine geçtiği fikri ne kutsal yazılarla ne de Yahudi tarihi uygulamalarıyla desteklenmektedir. Vaftiz, mikve, tövbe ve arınmanın anlamlı bir simgesi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ancak hiçbir zaman Tanrı'nın antlaşmasının ebedi işareti olan sünnetin yerine getirilmemiştir. Her iki ritüel de kendi amaçlarına ve anlamlarına sahiptir ve biri diğerini geçersiz kılmaz. Bu dizi ve Tanrı'nın yasası hakkında daha birçok çalışma tanrinin yasası.org sitesinde bulunabilir.